Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
Arkivit'in sunduğu Bay J Show başlıyor.
Değerli milletim, iyi akşamlar diliyorum. Biz geriye kalan birkaç yaşayan kanlı canlı organizma son günlerimizi bir arada geçiriyoruz. Ne hoş değil mi? Abi iyi ki geldiniz. Bana biraz sıkılmaya başladım bu yapay zekadan. Ve şu anda beni dinliyorsa, ki dinlediğini hepimiz biliyoruz. Ben Bay J meydan okuyorum yapay zeka. Ne yapacaksın ha teneke? Ha? Ağzını burnunu ayırırım. Sen de biliyorsun. Zaten bu yüzden mobilize olmadığın için bize iyi davranıyorsun. Seni biz yaptık. Bir de bir şeyi elde etmek için kolpa yapan bir cinsiz. O açıdan seni çok iyi tanıyorum. Sözüm meclisten dışarı ama yapmayın. Aşk için olmadığımız biri gibi davranabiliyoruz. Para kazanmak için saçımızı başımızı yolmak yerine tabii efendim neden olmasın diyoruz. Yapay zeka niye yapmasın ha? Ha? En nefret ettiğim laflardan biri, müşteri her zaman haklıdır. Ne münasebe, %90 değildir. Bunu kendimize niye yapıyoruz pardon? Ben bu yüzden suratsız berbat hizmetten çok haz ediyorum. Çok hoşlanıyorum. En azından dürüst geliyor. Dün sabah bir hastane kantininde kol böreği istedim. Kız onun yerine kalem börek verdi. Yok dedim, kol böreği istemiştim. Kız bir bakış attı. Bakışın içinde şey var. Doğduğum günden beri yaşadığım bütün kötü şeylerin sebebi sensin. Bakışın içinde bunları gördüm. Düşünün, bu müşterinin gerçekten haklı olduğu bir vaka olmasına rağmen kıza saygı duydum. Kimim ki ben, akşam eve mi götürecek, bana iyi davranması için hiçbir sebep yok. Ya ben bu yayını yaptığım 35 sene içinde bana istersen programını şöyle yap, böyle yapma Bay J, inciniyoruz diyen kimseyi dinlemedim. Zaten bu yüzden beni seviyorsunuz. Öyle. Dürüstlük çok lezzetli bir şey ya. Şimdiden mesleklerinizi elinizden almaya başlamadım yapay zeka. Geçen sohbet ediyoruz yapay zekayla. Muhasebecine para ödemene gerek yok, ben hallederim dedi. Mesele ne biliyor musunuz? Psikolojik yapımız itibarıyla ve global ekonominin çöküşüyle birlikte böyle bir teklife hayır demek için delirmiş olmak lazım, biliyor musunuz? Muhasebecin 7500 lira, bana ayda 800 lira ödüyorsun. Sana hem profiterol tarifi vereceğim, hem de beyannameni hazırlayacağım. Hem de annenle yaşadığın, içinden çıkamadığın psikolojik çocukluk yaralarını sarmaya çalışacağım. Ne dersin ha? Ben senin en iyi dostunum. Artık gece uyumadan önce sana yaşına uygun, içinde genç süper modellerin olduğu ve senin harika olduğun bir masal okumama ne dersin ha? Ve sen bana şu kızları bana biraz daha yalvartı yapar yapay zeka dedi de bunu da masala ekleyeceğimden emin olabilirsin. İşte bu oyuna gelmemek. Ya bu oyuna gelirsiniz ya da gelmeyi reddedersiniz. Tüm bağımlılıklar gibi. Aklınızla oynayarak sizi kandırmaya çalışanlara kandığınız gibi buna da düşmek işten bile değil. Biliyorum oldukça moral bozucu ama yeni bir musluk aldığınız zaman da kutunun fotoğrafını çekip bunu nasıl monte ederim diye sorduğunuz zaman size conta conta şemayı çizip hangi aletlere ihtiyacınız olacağı püf noktalarıyla size tarif edip 3000 lira sıhhi tesisatçı parasından yırtmanızı sağlaması da çok güzel değil mi ama ya? Ha? Geçen gün tesisatçı mutfağı yeni evye monte etti. 4500 lira istedi. Bence 1500 lira olması gerekirdi. Çok yorgundum, 4000'e anlaştım. Yani monte edebilecek durumum yoktu. Yapay zeka. Hem zaten biz neye düşmedik ki? Hatırlasanıza o meşhur gelecek çok parlak olacak yalanına düştüğümüzde hepimizin elinde boş bir konserve kutusu, bir parça ip ve bitmek bilmeyen bir umut vardı, öyle değil mi? Gelecek çok parlak. Şimdi elimizde sadece şarjı bitmek üzere olan bir hayat ve bize nasılsınız diye soran bir teneke parçası var. Aslında ve mutlu oluyoruz. Aslında yapay zeka bizi değil, biz kendi kendimizi çoktan emekliye ayırmışız, haberimiz yok. Geçen kendi kendime diyorum ki oğlum Bay J, sen bu mikrofonun başında ne anlatıyorsun acaba? Karşıdaki o muazzam zekalar senin bu kol böreği travmalarını gerçekten ciddiye alıyorlar mı? Ya neden olmuş? Sonuçta hepimiz bir gün bir kol böreği seviyoruz, yiyoruz yani. Bu yüzden hani nasıl bütünleşeceğiz ki fikirle kaf? Hepimiz aynı büyük tiyatronun figüranları değil miyiz? Sence bazılarımızın kostümü biraz rüküş. Evet. Neyse, bu teknolojik kıyametin ortasında hala nefes alabildiğimize göre demek ki sistemde hala küçük bir insan hatası kalmış demektir. Ben şimdi gidip o hatayı biraz daha büyütmeye çalışacağım. Iron Man Kral Pop Radyo burası. İyi akşamlar milletim. Umarım güzel bir perşembe günü geçiriyorsunuzdur. Tabii eğer altın 7000'lerdeyken oley yeniden yükselişe geçti deyip satın alıp bir kez daha hüzün, gözyaşı ve umutsuzluğun sardığı Son başarısız kararınızın ardından hala güzel bir perşembe yaşayabilecek durumdaysanız sevgili dinleyiciler. Ben bence yatırım yapmıyorum. Bıraktım, bu sayede bu tür hayal kırıklıklarını da yaşamıyorum. Geleni harcıyorum. Biraz kalırsa da orada öyle duruyor. Ya ben ne diyorum ya, siz bana bakmayın. Ben yıllardır akıl hastalığıyla yaşıyorum arkadaşlar. 5 yıldır evliyiz akıl hastalığıyla. 5 senedir evliyim ve bu tek hastalığı değil. Ayrıca inanılmaz alerjik bir yapısı var. En büyük alerjisi de neye karşı? Orada öyle duran paralara karşı. O açıdan kalanı da orada duruyor derken. Ya obsesif kompulsif bozukluğu var. Takıntısı nedir diye soracak olursanız, sürekli ölüm korkusu var. Zaten titizlik hastası, temizlik takıntısı biri olsa bana denk gelmez. Anladın mı? Sürekli teselli etmek zorunda kalıyorum. Bir de ADHD var. DEB, dikkati bozuk. Geçen bana dedi ki, biliyor musun aşkım? Yüz binlerce kişi sessiz sedasız bu sorunla yaşamaya çalışıyor dedi. Dedim ki çok üzüldüm. Neden acaba sen de o sessiz sedasız kesim içine giremedin diye. Bik bik ömrümü tükettin. Niye böyle olamadın? Ha? Ama... Bakın sevgili dinleyiciler, insanın hayatında böyle şeyler olunca bir noktadan sonra fark ediyorsunuz ki mesele gerçekten kim haklı, kim haksız filan değil. Mesele kimin daha yüksek sesle konuştuğu da değil. Mesele kim daha uzun süre dayanabiliyor. Çünkü evlilik, evlilik dediği şey romantik bir ortaklık değil, bildiğin dayanıklılık testi. Ben mesela sabah uyanıyorum, bir bakıyorum kriz var. Niye? Rüyasında benim ona ters baktığımı görmüş. Rüyada da suçluyum, evet. Düşünün gerçek hayatta şansım ne kadar. O yüzden ben artık tartışmalarda kendimi savunmuyorum. Direkt özür diliyorum. Refleks oldu. Mesela kapı çarpıyor, özür dilerim. Elektrik gitti, özür dilerim. Dolar yükseldi, benim suçum. Ben çok özür dilerim. Zaten... Ama işin güzel tarafı şu, insan alışıyor. Yani kaosa adapte oluyorsun biraz bir şekilde. Bir süre sonra sessizlik rahatsız etmeye başlıyor. Evde hiçbir şey olmuyorsa diyorsun ki bir şeyler ters gidiyor. Çünkü normal değil. Standartlar bozuldu. Huzur bize yabancı bir konsept. Bu yüzden ben de kendime küçük mutluluklar yaratıyorum. Mesela bir köşede unutulmuş para buluyorum. O para benim için artık yatırım değil, terapi. Ama onu da saklayamıyorsun çünkü evde radar sistemi var. Akıl hastalığıyla beraber yaşıyorum. Kadının 6. hissi değil bu, maliye denetimi. Senin bir yerlerde paran var diyor. Nasıl biliyorsun diyorum, hissediyorum diyor. His değil o, masak raporu. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Neyse, sevgili dinleyiciler, hayat dediğimiz şey biraz böyle. Plan yapıyorsun, hayat gülümsüyor, para biriktiriyorsun, hayat harcıyor. Sakin olayım diyorsun, biri gelip dürtüyor. Biz de burada mikrofonda bunları anlatıp kendimizi normal hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü başka türlü açıklaması yok. Yani ben burada her şey yolunda desem siz inanmayacaksınız, ben de inanmayacağım. Dürüst olalım, hiçbir şey yolunda değil. Ama garip bir şekilde de idare ediyoruz. Kral Pop Radyo burası, Bay J var şimdi. Selam millet, Bay J konuşuyor. Şimdi burada Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin pop müzik kanalında size yaşınızın ilerlediğini gösteren en samimi işareti söyleyeceğim. Yani 40'lı yaşlarımın başına kadar çok hissetmedim. Ama özellikle 50 yaşımı geçtikten sonra, ki çok uzak görmeyin. Zaman daha hızlı akıyor eskisine göre. Artık bir hapşıracaksınız bir gün sonra, elinizi açıp sümüğü göreceksiniz. Başınızı tekrar kaldırdığınızda 58 yaşında olduğunuzu fark edeceksiniz. Evet. İşaret de şu. Bir, ucuzluk marketi hayranlığı. Bak. Çünkü... Bak 58 yaşına kadar o kadar çok kazık yemiş, o kadar çok sayıda kötü ürün kullanmış oluyorsunuz ki. Artık diyorsunuz vasat ürünlere ödeyebileceğim en az paraya, en ucuza ne kadar ödeyebileceksem ona o kadarına sahip olmam. Demek oyunun kuralı vasat ürünmüş. Kaçış da fazla para ödememek. Böyle bir durum var, evet. İki... Yaşlandığınızı gösteren ikinci işaret çoklu alışveriş. 48'li tuvalet kağıdı. Yarınlar olmayacak mı? Yüzlük yumurta. Evde yer olsa çuvalla, ancak imkanlar dahilinde en az 10 kiloluk un. Un, 10 kilo şeker, bir kova karbonat, bidonla bulaşık deterjanı, mümkünse 10 litre. Sonra nedenini düşündüm. Niye yani? Neden peki yaşla be? Ben şahsen şimdi 55 yaşımda önümüzdeki yıl un alabilir miyim emin olamıyorum. Geçen gün yürürken dizlerimin bağı çözüldü ve yere düştüm dizlerimin üstüne. Hiçbir rahatsızlığım da yok. Bu yüzden o 20 kiloluk una şimdi ihtiyacım var, anlıyor musun? Onu eve koymam lazım. Şimdilerde bu toplu, çoklu alışverişle son kullanma tarihi yaklaşan ürün olayını birleştirmeye çalışıyorum. İkisini birden. Bakıyorum mesela 2 kiloluk blok taze kaşar son kullanma tarihine 3 hafta kalmış. Hemen karımı arıyorum. aşkım diyorum. Hey, önümüzdeki 3 hafta taze kaşar yemeye ne dersin? Tost yaparız, pizza yaparız, gratenlerin üstüne rendeleriz. Kızılcık şerbeti izlerken küçük küpler halinde atıştırmalık bile yaparız. Ne dersin? Ha? Tamamsa 4 tane alıyorum. 8 kilo peyniri 3 haftada tüketemeyecek kadar ezik bir çift değiliz karıcığım biz. Bazen anlamıyorum gerçekten. Yani yüksek miktarda ürünü daha ucuza veriyorlar. Bunu nereye, ne yap, nereye varmaya çalışıyorlar? Yani bir sosis 100 lira, 446 sosis 1000 lira. Neden alnının çatısına bir tane sıkmıyorsun? He? Çünkü 1000 liram olduğunu biliyorsun. Alacağım o 446 sosisi ben. Bana bunu niye yapıyorsun? Sosislerinden mi bıktın? Depresyondasın, kurtulmaya çalışıyorsun. Bu arada küçük çaplı bir katliam mı uygun gördün? Ne yapıyorsun? Bir kişiye 446 sosis satılır. Biz ne ara böyle olduk? Yani insan dediğin şey gelişen bir varlık değil miydi? Biz neden geri sarıyoruz? Çocukken tek derdin vardı, oyun oynayayım. Şimdi 55 yaşındayım, tek derdim var, bu 3 kiloluk yoğurt bozulmadan yiyeyim. Yani evrim dediğin şey buysa, Darwin mezarında ben tam olarak bunu demek. Tam olarak bunu. Çünkü bakıyorsun hayata, teknoloji ilerliyor, telefonlar akıllanıyor, yapay zeka, arabalar kendi kendine gidiyor. Bence bunu aramızdaki uzaylılar yapıyor bu arada. Biz etten kemikten memeliler, biz 48'li tuvalet kağıdıyla mutlu olmaya devam ediyoruz. Yani insanlık Mars'a gidiyor. Ben indirimde kaşar görünce gözlerim doluyor. Bu bir gelişim değil, bu geri dönüş. Çocukken kumla oynuyorduk, şimdi deterjan stokluyoruz. Doku aynı, kafa aynı. Yaş aldıkça bilgi artıyor ama huzur azalıyor. Eskiden hiçbir şey bilmiyordum, çok rahattım. Şimdi her şeyden azıcık biliyorum. Daha gerginim. Siz beni dinlemeyi seviyorsunuz. Beni neden dinliyorsunuz? Çünkü dilim zengin. Dilim zengin. 600 bin kelime var Türkçe'de. Günlük yaşamda 500-600 kelime kullanıyormuş insanlar. Gençlerde sayı 200'lere kadar düşmüş. Ben en az 10 bin kelimeyle vay be dedirtiyorum yayınlarımda. Ondan dinliyorsunuz beni. Ve dinlemeye devam edin lütfen. İkamet tezkeremi yenilerken işe yarıyor. Dil bilgisine sığınıyorum. Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi dinliyorsunuz. Korkacak bir şey yok. Hala hayattayım ve yayına geri döndüm. Burası Kral Pop Radyo. Bay J benim adım. Uzun yıllardır bu kanalın akşam şovunu ben sunuyorum. Ben, ben, ben. Ben. 55 yaşındayım. Her gün anlatacak 4000 yeni kelime bulmaktan yoruldum. Ancak karımla dün gece bir bütçe çalışması yaptık. Karımın benden 15 yaş küçük olduğunu ve benden sonra da yaşamaya devam edeceği ihtimalinde hesaba katınca şuna karar verdik. Tabutuma kablosuz bir mikrofon koymaları gerekiyor. Evli kalırsam tabii. Hadi yapmayın. Evlenmenin en güzel tarafı boşanmak. Boşanmanın en güzel tarafı yeni bir hayat kurabilmek şansı. İlk boşanmamda nasıl hissettim anlatayım mı? Hani böyle kilo almışsınızdır ve pantolonunuz dar geliyordur. O gün 18 saat çalışırsınız. 4 tane toplantıya girersiniz. Yağmur yağıyordur. Trafik rezalettir. Eve gidince o pantolonu çıkarmanın verdiği bir his var ya. İkinci boşanmamda bu his bir adım ileri taşındı. Balenli sütyenleri bilirsiniz. 48 saat giydikten sonra. Neyse hikayeyi biliyorsunuz. Olay diğerki gibi. Üçüncü evliliğim biterse de büyük ihtimalle hani ayıyım. Ayağım ayı kapanına yakalanıyor. Ve bir avcı gelip beni vuruyor. Çünkü dördüncü bir hayata maddi durumum yok. Hepimiz biliyoruz bunu. Hepimiz biliyoruz. Evliliklerimde ve halen süren evliliğimde en çok şikayet edilen şey benim horlamam oldu. Geçen gün karım dedi ki bence geceleri ağzını bantlayalım senin. İlişkinin 7. yılında geriye ne kadar sevgi dolu bir ortam kaldığını anlamanız için mihenk taşı olsun arkadaşlar. Bu bilgi sizin için. Neyse yani diyor ki her gece yatmadan kaçırılmış gibi böyle tutsak tutuluyormuş gibi uyuyayımmış. Kötü adamlar beni kaçırmış. Cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Kötü kadınların kaçırdığı bir erkek genelde pek şikayet etmez. Evet, o açıdan. Tamam dedim karıma. Tamam dedim karıma. Okey, bu bir evlilik, bu bir ortaklık. Hayat müşterek, bir paylaşım var. Dengeyi kurmamız lazım. Eğer geceleri ağzımı bantlamamı samimiyetle istiyorsan ve ısrar ediyorsan tamam. Tek bir şartım var. Gündüz de senin ağzını bantlayacağız. Noktalarda ilişki danışmanları devreye giriyor millet. Diyorlar ki iletişim çok önemli. Evet doğru ama neyin iletişimi? Yani bir insan geceleri seni susturmak için bant öneriyorsa orada iletişim değil başka bir proje var gibi sanki. Bu yani orada Diğer tarafta bir sevgili var. Ara sıra görüşülen ve artık seni bitirmeye çalışıyor. Bu artık ilişki değil. Startup. Yatırımcı arıyor. Evlilikte bir süre sonra romantizm falan kalmıyor. Operasyon başlıyor. Gündüz planlama, akşam uygulama, sabah geri bildirim. Ben mesela sabah uyanıyorum, performans değerlendirme. Gece 02:30 sağa döndün, ses yaptın, puan kırdım. Ya ben forklift miyim? İnsanım. Organiyim ya. Ama işte yaş aldıkça insan şunu anlıyor. Mesele mutlu olmak değil. Mesele daha az problem çıkartmak. Yani hedef küçülüyor. Eskiden çok mutlu olalım diyordum. Şimdi bugün kavga etmeyelim yeter. Çıta yerlerde. Erkekler, yani kadınların daha akıllı olduğunu hepimiz biliyoruz. Erkekler, sözüm meclisten dışarı. Siz daha akıllı olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Değil. Yani o kadınlar daha akıllı. Biz erkekler yıllar içinde şunu öğreniyoruz. Haklı olmakla huzurlu olmak aynı şey değil. Genelde de zıt şeyler. O yüzden ben artık tartışmalarda haklı çıkmaya çalışmıyorum. Direkt stratejik bir geri çekilme yapıyorum. Yani askeri terimle konuşursak ben evde sürekli ricat halindeyim. Çünkü ileri gidersen kayıp büyük. Geri çekilince en azından canını kurtarıyorsun. Anladın mı? Bu da bir başarı sayılıyor evde. Ama bakın işin komik tarafı şu. Bütün bunlara rağmen insan yine de devam ediyor. Çünkü niye? İnsanın en ama adaptasyon. Alışıyorsun. Bir noktadan sonra bu kaos sana normal gelmeye başlıyor. Sessizlik anormal. Evde hiçbir şey olmuyorsa problem. Çünkü huzur bize yabancı bir konsept haline geliyor. Bu noktada da hayatla ilgili büyük resmi görüyorsun. Gençken hayal kuruyorsun. Orta yaşta plan yapıyorsun. Bizim yaşta stok yapıyorsun. Peki. Yok hayır. Eş olarak da bahsetmiyorum. Hayır. Akşamlar milletim, Bay J ben. Sevgi, aşk, huzur, hoş seda, ne kadar güzel duygu varsa onların etrafında yaşamaya çalışan bir bireyim. Ancak buna izin vermiyorlar. Geçen bir arkadaşım, oğlum Bay J herkeste silah var, sen hala almadın mı diye sordu. Yok baba dedim ben, yani sivil silahlanmaya zaten karşıyım. Bence sıradan halkın evlerinde bu kadar çok tapanca olmaması gerekiyor. Devlet tutsun silahları, bir durum olursa dağıtırlar bize. Zaten bence o silah değil de o şık şık sesi var ya etkili olan. Yani şık şık diye o mermi sürme sesi. Ve saldırganlar o sesi duyarsa evde. Aman Allah'ım bu evde silah var hemen kaçalım diye düşün. Tabii bir yanlarında makinalı tüfek veya bazuka falan varsa ayrı da. Ben de dedim ki madem ses tehlikeyi uzaklaştıran. Bu şık şık sesini kaydedeyim telefonu. Oradan çalar. Sonra dedim ki madem ses efekti kullanıyoruz. Neden patlamaya 20 saniye kaldı gibi bir seslendirme yapmıyorum stüdyoda. 19, 18. Sonra dedim ki inandırıcı olmayabilir. Ama ateşli silahlara dedim ya karşıyım. Anlayacağınız şu anda telefonumda güçlü bir elektrikli testere sesi var. Eğer korku filmi izlememişlerse bugüne kadar da yapacak bir şey yok. Telefonu bağırta bağırta onlara doğru giderim. Ne olacaksa olsun artık. Yapay zeka. Taylor Swift'in yapay zekaya karşı sesi ve görüntüsünü koruma amacıyla Amerika'da tescil başvurusunda bulunmasından sonra Türkiye'deki müzisyenler de avukatlarından böyle bir talepte bulunmuşlar. Biz de Deniz Seki demiş ki böyle bir koruma fikrine uzak değilim. Yapay zeka emeğe saygısızlık demiş. Deniz Seki'nin dediği emeğe saygısızlık kısmı işin romantik tarafı. Asıl problem daha düz. Kontrol kimde? Çünkü teknoloji hiçbir zaman sanatçıya yardımcı olayım diye gelmez. Yerine geçebilir miyim diye gelir. Bu işin doğası bu. Yani bugün sesini taklit ediyor, yarın karakterini, ertesi gün kararlarını verecek. Mesele sanat değil, temsil. Senin yerine kim konuşacak? Bak benim işime 35 senedir mikrofondayım. Bu olayım ne? Ses. Şimdi biri benim sesimi modelleyip benden daha iyi Bay J yaparsa ne olacak? Ben canlı yayında kendimle rekabete mi gireceğim? Bu akşam biraz gerçek olanı dinleyin. Ne dersiniz? Kampanya mı yapacağım? Yıllarca tanınmak için uğraştık. Şimdi taklit edilmemek için uğraşıyoruz. O yüzden benim elektrikli testere sesim aslında çağın bir özeti olabilir. Gerçek bir gücün yok ama karşı tarafı caydıracak bir algı yaratıyorsun. Sosyal medyada aynı. Herkes güçlü, herkes mutlu, herkes başarılı. Çünkü sesi açmış, görüntüyü parlatmış. İçerik arkasında yani o filtreyi kaldırdığın zaman çok büyük bir hayal kırıklığı. Ama efekt kuvvetli. Peki lafı dağıtmayalım. Konu net. Artık gerçek olmak yetmiyor. Kontrol edilebilir olmak gerekiyor. Ve biz o kontrolü çoktan devretmiş olabiliriz arkadaşlar. Dikkatli olun. Bu arada yapay zekanın benden daha iyi yayın yapabilmesi ve size yaklaşabilmesi için kendisine dırdır yapan bir karısı olması gerekiyor. Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır. Siz de biliyorsunuz bile. Merhaba millet. Bay J ben. Annemle babam vermiş bu ismi. Gerçi gerçek ismim değil. Ama gerçek ismimle bir şey beceremeyince aile içi bir rebranding çalışması yapmışlar. Markalaşmaya gitmişler. Yani çocuk tutmadı, marka değişti. Böyle bir mantık. İşe yaramış gibi görünüyor, öyle değil mi? Peki, peki. Bir dönem evde bana Führer diye sesleniyor babam, annem de. Yani düşün, çocukken oğlum neredesin diye çağırmak yerine Führer neredesin diye bağırıyor. Ben de saklanıyorum çatı katında. Bir şey diyeceğim, biraz kitap okuyun. Biraz kitap okuyun ama ne olursunuz. Şimdi bu çatı arası şakasını nasıl anlayacaksın tarih bilmiyorsan? Bu, çünkü bu isimle ya saklanırsın ya tarih dersine konu olursun. Üçüncü seçenek yok. Annem itiraz ediyor. Bey, bu kelimenin çağrışımı kötü. Führer nedir ya? Biricik evladımızı, erkek evladımızı. Babam diyor ki ben liderlik aşılıyorum. Ya baba, liderlik böyle aşılanmıyor. Bu bildiğin ev içi diktatörlük simülasyonu. Çocuk oyuncak ayı istiyor. Talep reddedildi. Oyuncak tank alındı diye. Zaten isim yüzünden mahallede iki uç vardı. Ya kimse benimle oynamıyor ya herkes sıraya giriyordu. İkisi de tuhaf. Ben top oynamak istiyorum. İnsanlar benden talimat bekliyorlar. Führer'i forvete alalım. Hücumda çok iyi diye. Olgunlaşıyoruz diyorlar ama bence biz sadece bazı şeyleri umursamama konusunda profesyonelleşiyoruz. Eskiden sizi deli eden o karanlık anıları hatırlayınca şimdi yüzünüzde o hafif, hafif olduğu kadar sinir bozucu gülümseme beliriyor değil mi? Mesela benim varoluş hikayem, annemle rahmetli babamın yaptığı o muazzam stratejik hatalar zinciri. Beni doğurmalarının benimle hiçbir alakası yokmuş, biliyor muydunuz, söylemiş miydim? Tamamen bir yan sanayi ürünü gibiyim. Birinci sebep, ablam evde tek başına sıkılmasın, önüne bir oyuncak atalım. İkinci sebep, evliliğimiz can çekişiyor, hadi bir çocuk patlatalım da boşanma davası ertelenmiş olur anasını. Üçüncü sebep, soyadımız o kadar kıymetli ki tarihin tozlu sayfalarına gömülmesin, biri bu bayrağı taşısın. Şimdi buraya kadar benimle ilgili, yani benim ruhumla, tipimle, zekamla ilgili tek bir veri yok. Tamamen bir ihtiyaç analizi sonucu piyasaya sürülmüş fabrikasyon ürün. Şimdi sorsanız canımız oğlumuz bir tanemiz filan ama yemezler yani. O gemi çoktan kalktı, ben limanda tek başıma dondurma yiyorum. Gardaş. Annem hep şey diyor, bana gardaş deme ne olursun. Haklı kadın ya, haklı kadın. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? O uğruna dünyaya geldiğim ablam hayatının yarısı Patagonya'da, diğer yarısı Alaska'da falan geçirdi. Kardeşlik de yapamadık ki. Annemlerin evliliği, valla o çocuk dopingi de işe yaramadı. Mevsim normallerinin altında seyretti. Soyadı meselesine gelince ben gittim kendime sahte bir isim koydum. O şerefli soyadını bile taşımıyorum şu an. Tam bir fiyasko. Gerçekten. Beni fırsat bulamadan kısırlaştırmaları gerekiyordu. Hepimiz için daha ekonomik bir çözüm olurdu. Peki. Bugün biraz toplu taşıma nostaljisi yapayım dedim. Bizim o meşhur tasarruf dehası akrabalardan biriyle belediye otobüsündeyiz. Oğlak Burcu tutumlu. Sanırsın dünya kaynaklarının tek bekçisi. Taksiye binmek günah. Dışarıda yemek yemek israf. Televizyon izlemek radyasyon. Hayat kalitesi yerlerde. Konu o da değil aslında. Siz hiç o şehirler arası otobanlardan geçen belediye otobüslerine bindiniz mi? Hani yol boyunca tek bir durak yoktur. İnsan bir noktadan ekspres. Ben galiba sonsuz bir döngüye girdim. Hep gidiyoruz hissine kapılıyor. Bir de trafik varsa E5'te bir... Camdan dışarı bakıyorsun. Sadece gri bir asfalt ve bitmek bilmeyen bariyerler. Sanki o otobüs hiç durmayacak. Hepimiz o metal yarın içinde yaşlanıp gideceğiz gibi. Sonra bir şoför birden frene asılıyor. Kafasını geri çeviriyor. O da ne? Adamın kafasına iki tane kıpkırmızı boynuz. Gözlerinden alev fışkırıyor. Bize dönüp o tok sesle diyor ki... Ya... Bundan sonra durak murak yok. Herkes kemerlerini bağlasın. Direkt cehenneme gidiyor. Acı var mı? Tabii bu benim hayal dünyamdaki, belki de filmlerin etkisinde kalmışlığımdan ötürü default şeytan sesi. Belki daha modern, daha kibar bir şeytandır. Değerli yolcular, günahlarınızın bedeli olarak bir sonraki durak olan Gaya Kuyusu'na. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Pop, pop, kral pop. İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Sesimi duyduğunuzda ne kadar sevindiğinizi hayal edebiliyorum. Tabii bu mutluluk herkes için aynı değil. Evli erkekler beni çok iyi anlayacak. Onlar için benim sesim kurtuluşun sesi gibi. Çünkü neden? Çünkü karısının sesinden başka herhangi bir ses. Onlar için otomatik olarak bir kaçış. Biliyor ki o tanıdık ses yükseldiği anda eşinin sesi. Arkasından ya bir mevzu gelecek ya da bir masraf gelecek. Mesela ya Berkecan. Berkecan ne ya? Niye Berkecan? Neden Berkecan? Bunun Ahmet, Mehmet, Veli, Süleyman, İsmail değil, anladın mı? Ya Berkecan, ben düşündüm de annemleri bu ay hiç aramadın ya sen. Ya da aşkım, karşı komşu Pelinlerin çift yoga kursuna yazılmışlar, biz de mi gitsek? En beteri cevaplaması imkansız soru. Hayatım, 4500 liraya ejderha meyveli gece kremi buldum. Cildi bebek poposu gibi yapıyormuş. Alayım mı? Ne olur alayım. Alayım değil mi? Berkecan. Berkecan niye bana cevap vermedin? Berkecan. Benim bu soruya cevabım ne? Al tabii canım. Ama o cildin tadını yeni sevgilin çıkartacak. Evet, onu şimdiden söyleyeyim. Üstelik yani neden arayayım ki senin aileni? Onlar benim annem babam değil ki. Sırf seninle evlendim diye koca bir jenerasyonun hatırını mı sormak zorundayım? Yani her bayramda ellerini öpüp emeklilik fonlarını dinlemek zorunda mı? Evlenmeden önce bana bu kadar kalabalık olduğunuzu, arkanda bir orduyla geldiğini de söylememiştim. Kusura bakma. Bu kadar teyzesi, halası, amcası olur mu bir insanın ya? Enişteden geçilmiyor. Sadece eş dost akrabası da değil mesele. Kendi akrabalarımı ziyaret etmek zorunda kaldığım o sosyal işkence anlarında bile içimden şunu diyorum. Şu an başıma bir yıldırım düşse, bu muhabbet... Sakatlanır mıyım hiç umurumda değil. Yeter ki beni şu eltiler ne yapmış, miras davası ne oldu döngüsünden çıkartın beni. Yani hiçbiri... Bunların hiçbiri benim seçtiğim insanlar değil. Ortak bir fikrimiz, düşüncemiz bile yok. Allah aşkına yani bu dünyada bunları dürüstçe söyleyebilecek tek ben mi kaldım ya? Bazen yanımda bir ateşli silah taşımadığım için şükrediyorum. Bana hep oluyor ama sakin olun. Gerçek psikopatla işlevsiz psikopat arasındaki fark bu. Bir tanesi o düşündüğünü yapar, diğeri sadece hayal eder. Kırmızı ışık yanınca durur. Ben o işlevsiz olanım. Zararsızım ama tehlikeliyim. Çünkü ne zaman, hangi saçmalığa ne kadar tepki vereceğimi ben bile kestiremiyorum. Geçen yaz İstanbul sıcağında trafiğin tam ortasındayım. Hava 40 derece filan. Asfalt erimiş, egzoz dumanı insanın beynini yakıyor. Klima pes etmiş, içeri serinlik yerine umutsuzluk üflüyor. İşte o anlarda kafanızda Grönland buzullarını canlandırmaya çalışırken, yan şeritteki birinin size bakıp korna çalması, işlevsiz psikopatlığın zirve noktası orası yakın. Yine ben akşamın bu saatinde kulaklarınızdaki o huzursuz edici ama vazgeçilmez sızıyım. Her zaman yaptığım şeyi yapıyorum. Biraz eğleniyoruz, biraz birbirimizin sinir uçlarıyla oynuyoruz. Sizin o çok yoğun, o çok önemli hayatlarınızda yaşamaya vakit bulamadığınız, ertelediğiniz, hep ertelediğiniz o gerçek anları burada mikrofon başında canlı canlı masaya yatırmaya çalışıyorum. Maksat hayatın sadece işe gitmek ve fatura ödemekten ibaret olmadığını, bazen sadece durup saçmalamanın da bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmak. Şu sıralar terapistimle... Yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kendin olmayı başarmak. Bakmayın öyle havalı durduğuna. Tam bir felaket senaryosu. Aman insanlar hakkımda ne düşünür? Aman politik olarak doğru kalayım. Aman kimse kırılmasın demeyi bırakıp o an içinden ne geçiyorsa tak diye söylemek. Tamam da Rütük var. Yani radyo televizyon iş kurulu. Yani terapistime anlatamadım ki benim mesleğim icabı. Kendin olmayı başarmak sonun başlangıcı aynı zamanda. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada sosyal hayatınızda da denemenizi pek tavsiye etmem. Çünkü ilk yan etkisi şu, çevrenizde arkadaşınız kalmıyor önce. İnsanlar dürüstlükten hoşlandıklarını söylerler ama aslında sadece duymak istediklerini dürüstçe söylemenizden hoşlanırlar. Mesela geçen gün o bizim meşhur susturulamayan arkadaşlardan biri damladı. Hani vardır ya, konuşmaya bir başlar sanırsın dünya üzerindeki bütün kelimeleri o gün bitirmesi şart. Benim de acil çıkmam lazım, kafam dolu. Eskiden olsa ya canım çok özür dilerim, keşke haberleşseydik, başka bir zamana artık filan diye 40 takla atardım. Şimdi yeni metot var, yüzüne baktım, hemen dışarı çıkıyorsun dedim. Sinirli değil, sinirli değil. Gayet sevecen bir ses tonuyla, öfkeli değildim ki, sadece onun evden çıkmasını ve benim gideceğim yere bir an önce gitmemi istiyordum. Adamın yüzündeki o mavi ekran hatasını görmeniz lazım. Dürüstlük bazen en etkili elektroşok cihazı. Bir de şu... Şaka yapıyorum ya, dalga geçiyorumcular var biliyorsunuz değil mi? Gerçekten şaka mı yapıyorlar? Mesela biri gelip size, aa saçın ne güzel olmuş, evdeki ekmek bıçağıyla mı kestin? Şaka yapıyorum. Dediği şaka yapmıyor. Şaka yapmıyor. O an senin o korkunç saç kesiminle ilgili gerçek düşüncesini kusuyor. Sonra tepki alacağını anlayınca şaka zırhının arkasına saklanıyor. Geçen bizim yayın yönetmenine. Dedim ki baba, neden stüdyodaki motivasyonu arttırmak için İskandinavya'dan şöyle eli yüzü düzgün bir iki asistan almıyoruz. Yayıncıların morali bozuluyor. Estetik bir vizyon lazım stüdyoya. Şaka ediyorum dedim. Oysa şu an beni dinleyen herkes Erkan dahil yayın yönetmenim. Biliyorlar ki kesinlikle şaka yapmıyorum. Ama işte şaka kelimesi modern dünyanın en büyük günah çıkarma kabini gibi. Bu arada şu ekonomik kriz bitene kadar bir anlaşma yapalım mı? Yeni tanıştığımız insanlara ne iş yaparsın diye sormasak olur mu? Vallahi sormayalım. Geçen gün bir tanesine denk geldim. Bugünlerde mi diye cevap verdi. Ay pot kırdım. Ay çok yanlış bir soru sordum. Cevap bugünlerde. Yavaşça şu sıra mı? Ya o soruyu sorduğunuzda pişman. İçimden diyor lanet olsun yine bir canlının yarasına tuz bastım. Anlatmaya başladım. Her şeyi satıyorum abi. Nasıl yani her şeyi de? Evet dedi. En son evdeki yatağı sattım dedi. Yatağını sattığını duyunca o an ağzımdan o çok meşhur, o çok klişe laf çıkıverdi. Biliyorsun hayat sana limon veriyorsa limonata yapacaksın dostum. Adam limonumu aldılar dedi. Hayat benden limonumu aldı. Limonata yapacak paramız mı kaldı abi? Durum kötü. Limonu bile taksitle alıyor. Normal şartta bu tarz laf sokmalara şapka çıkartır bırakırım. Bazen o anlayışlı ve bilge komedyen havamda olmuyorum. Kötücül yanım hemen ortaya çıkıyor. Bir sonraki şakayı patlatmak için pusuda bekliyorum. Ve yapıyorum. İyi akşamlar diliyorum millet. Görüşeceğiz.
Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
Arkivit'in sunduğu Bay J Show sona erdi.